Herkese merhabalar, Erkam Radyo'ya hoş geldiniz. Medyokuru yazarlığı programında sizlerle birlikteyiz. Her hafta olduğu gibi Türkiye'den ve dünyadan öne çıkan gelişmelerini kıymetli Lütfü Aslan abimizle konuşacağız. Medyokuru yazarlığı bağlamında hadiselerin arka planına bakmaya çalışacağız. Lütfü abi hoş geldiniz.
Hoş bulduk İbrahim'ciğim, hayırlı programlar diliyorum.
Sağ olun, teşekkür ederiz. Tabii her hafta olduğu gibi Altın Oluk dergisinin bir hizmeti olan Altın Oluk gündemden bu hafta yer alan başlıkları konuşmaya, tartışmaya çalışalım. Bu hafta tabii Salı günü bizim bundan önceki haftalarda da duyurusunu ve anonsunu yaptığımız bir konuydu. Bu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hem sivil anayasa hem de bu insan hakları eylem planı diye bahsettiği hadise. Bu hafta açık an tabii çok kapsamlı bir rapor olduğunu söyleyebiliriz Lütfü abi. Genel değerlendirmenizi almadan önce isterseniz ben birkaç başlıktan söz edeyim burada. 9 amaç, 50 hedef, 593 faaliyeti içeren proje 2 yıl içerisinde hayata geçirilecek. Tabii burada insan hakları konusunda bir takım şikayetlerin geldiği konulara doğrudan temas edildiğini görüyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan şöyle bir şey söyledi. İnsan hakları eylem planının nihai sonucu yeni sivil bir anayasa. Aslında toplumun neredeyse büyük kesiminin diyelim böyle bir beklentisi olduğunu da söyleyebiliriz. Yani Türkiye'nin önünün açılması, refaha kavuşması, özgürlükler konusunda başka bir noktaya gelmesi için darbelerle yönetilen bir ülke değil. Toplumun tüm kesimlerinin katıldığı yeni bir sivil anayasa. Neler söylersiniz insan hakları eylem planı ile ilgili olarak? Tabii burada ilk derece ve istinaf mahkeme kararlarını, bu kişisel verilerin korunması meselesi, tutuklu gözaltı süreleri, mahkeme sonuçlarının bir an önce sonuçlanması, buna benzer çok fazla detay olduğunu görüyoruz.
Şimdi genellikle bu insan hakları ile ilgili eylem planlarını Türkiye'de 2003'ten bu yana teşvik eden odak Avrupa Birliği'ydi. Avrupa Birliği ile uyum yasaları çerçevesinde bunu hayata geçirmeye çalışıyorduk. Hatta şöyle bir şey de vardı. Yani mesela muhafazakarların iktidarı olarak bilinen bir efendim siyasi iradenin işte liberaller tarafından da destek bulması veya biraz daha hani kendini sola hissedip böyle bu tür alanlarda reform beklentisi içerisinde olanlar tarafından da desteklenmesinin de işte bu AB uyum yasaları çerçevesinde aslında ortaya çıktığı ifade ediliyordu. Daha sonra bu ittifak bozuldu ve İşte AB yolculuğu bir anlamda biraz böyle kesintiye uğramış gibi oldu. Avrupa Birliği de buna tepkisini koymakta gecikmedi. Nitekim şimdi de hala böyle bir hani bir takım ön yargıların, peşin hükümlerin çerçevesinde ve belli bazı odakların da bu anlamda etkisinde kalarak Avrupa'daki belli bazı odakların yükselen tabii sağcı, ırkçı politikaların da belki etkisi altında kalarak Türkiye'nin Avrupa Birliği yolculuğuna veya AB uyum sürecine çok fazla artık iltifat etmiyor Avrupa Birliği. Şimdi bu iki yıllık bir süreçte gerçekleştirilecek olan insan hakları eylem planı aslında bir nevi Avrupa Birliği'ne bak sen ne kadar bana böyle bu anlamda yan bakarsan bak ben bu noktadaki yolculuğumu sürdürüyorum şeklinde bir tavrın aslında bir kere göstergesi. Ben burada özellikle tabii sen detaylardan bahsettin ama ben birazcık daha polisimizin, kolluk güçlerimizin ve özellikle idari anlamda bu yargı işlerine bakan personelin biraz kalitesinin arttırılması noktasında ki eylemlerin daha belki önemli olduğunu düşünüyorum. Oralara da çünkü çok ciddi vurgu var. Hukuk fakültesi mezunu olması ya da işte efendim bu anlamda belki bir eğitim sürecinden geçecek olması bence çok önemli. Son tahlilde tabii her şey insan kalitesine bakıyor evet. İbrahim'ciğim. Yani belli sistemler kurarsınız ama o sistemler son tahlilde hani insanınız ne kadar kaliteliyse onu nasıl yorumluyorsa onu nasıl kendine göre efendim ortaya koyuyorsa. O anlamda da Avrupa'da, Amerika'da, şurada burada yani insanın özündeki o efendim iyilik damarının kurumasının sistem ne kadar mükemmel olursa olsun ortaya ne vahim sonuçlar çıkarttığını da görüyoruz.
Evet.
Bizi de sistem ne kadar bu anlamda hani ağır aksak da işlese insaniyet anlamında hala bir damar var. Allah'tan var yani. O inşallah böyle hem bir taraftan belki köklü eğitim çalışmalarıyla hem de diğer taraftan bu tür yapısal çalışmalarla bir ahenge kavuşur da biz ne AB'ye ne de bir başka böyle efendim batılı jandarmanın böyle efendim bizi hizaya getirmesine ihtiyaç duymadan kendi efendim reformlarımızı gerçekleştiririz.
Aslında Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'ün de bir açıklaması vardı. Sizin bahsettiğiniz yoruma binaen bunu söylemek istiyorum. Diyor ki reform dediğimiz bir iklimdir, aslında bir zihniyettir. Yani aslında bu insan hakları, özgürlükler, demokrasi meselesi aslında toplumların refah düzeyini birebir etkiliyor. Nasıl etkiliyor? Daha adil bir toplum, daha özgür bir toplum, insan hakları konusunda problemleri olmayan toplumların refah seviyelerinin de yüksek olduğunu görüyoruz. Ekonomik açıdan. Şimdi bu konuda baskıların olduğunu düşünmüyoruz belki ama dışarıya yansıtılan Avrupa basınına, Amerika basınına, dünya basınına Türkiye ile ilgili çizilen imaj da aslında bu adalet sisteminin bir takım aksaklıkların olduğu, insan hakları konusunda bir takım sıkıntıların olduğu. Fakat bu gerçekten de bir iklim, bir zihniyet aslında ve buna sahip çıkmak gerekiyor. Yani burada tabii ki de nitelikli insan kaynağını konuşacağız. Nitekim bu insan hakları eylem planında mesela hakimlerin görev süreleri, çalıştıkları şehirde. Şimdi bir dosya geliyor hakimin önüne. 2 sene sonra o hakim başka bir yere gidiyor. O dosyaya başka biri bakıyor. Dolayısıyla kalıyor. Bu konuda çok detaylı şeyler var insan hakları eylem planında. Ama bunlar bana biraz da dediğiniz gibi teferruat gibi geliyor. Bu iklimi, bu zihniyeti aslında yaygınlaştırmak gerekiyor değil mi?
Bir de tabii hani bunun doğal bir süreci olarak ortaya çıkacak olan sivil anayasa yapım sürecinin aslında sivillerin başarması gereken bir görev olarak ben çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü Türkiye'de anayasa hiç normal zamanlarda yapılmamış. Yani bu noktada anayasanın siviller tarafından böyle normal hayatın akışı içerisinde ve insanların bu anlamda da hani sağduyuyla böyle bir aklı selimle hareket düşünebilecekleri ve hareket edebilecekleri bir iklimde ve zihniyette yapılabilmesi çok önemlidir. Orada çıkacak anayasanın ki bütün yasaların anası her şey oraya bağlanıyor ve oradan bir şekilde neşet ediyor. Dolayısıyla onun hakikaten bu insan hakları eylem planındaki o zihniyete, o iklime uygun bir anayasa olması cidden birçok insanı rahatlatacak. Birçok kesimde belki bu anlamda. Ama ben şunu da ifade edeyim. Bunlar ne kadar böyle devam ederse etsin, biz ne kadar tırnak içinde reformlar yapalım, ne kadar böyle birilerine şirin gözükmeye çalışsak da çalışalım, bu güç mücadelesi ve bu insandaki bu işte zalimlik, cahillik ve o hep birbirinin işte hak ve hukuk, adalet dışında diğerine tahakküm etme derdi davası olduğu müddetçe bu iş böyle efendim kavga bitmeyecek, yani mücadele bitmeyecek.
Evet, kesinlikle haklısınız. Yani tabii ulus devletler, teknoloji, şimdi yeni aktörler çıktı. Tabii teknoloji şirketleri, onlar da devletlerin yönetiminde söz sahibi olacak. Burada daha önceki programlarımızda Twitter'ın özgürlüğünü, Facebook'un özgürlüğünü, aslında hepimizin bir anlamda nasıl prangalara vurulduğunu defalarca konuştuk, şey yaptık. Artık başka bir...
Artık ulus devletlerin masumiyetini konuşacağız herhalde.
Evet, muhtemelen öyle gözüküyor. Kıymetli dinleyenler, Erkam Radyo'da Medyaokur yazarlığı programındayız. Kıymetli Lütfü Aslan abimizle birlikte Türkiye'den ve dünyadan öne çıkan gelişmeleri konuşuyoruz. Tabii Lütfü abi, bu hafta Cemal Kaşık cinayetiyle ilgili de önemli bir haber vardı. Aslında sizin yorumlarınızı da merak ediyorum. Tabii Suudi Arabistan'ın pozisyonu, Amerika-Suudi Arabistan ilişkileri Joe Biden dönemi sonrası nasıl olacak, neler olacak? Cemal Kaşıkçı ile ilgili bir istihbarat raporu yayınladı Amerika Birleşik Devletleri. Ve burada Cemal Kaşıkçı'yı öldüren bu planın, tamam, öldürme planının bizzat Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman tarafından onaylandığı ortaya çıktı. İstihbarat raporunda yazan detay bu. Bu arada bunda dayandırıldı. Mutlaka birçok gösterge vardı. Türkiye'nin ortaya koyduğu belgelerde de aslında bunu gördük. Prens Muhammed Bin Selman'a olan yakınlığı, cinayeti işleyenlerin Suudi Arabistan devlet yönetimine yakınlığı. Diyor ki çok ilginç, Prens Selman'ın yardımcılarının verilen görevlerini yerine getirememeleri halinde kovulacaklarını düşündüğü ve bu sebeple cinayeti gerçekleştirdiği. Yani aslında devlet ilişkisine baktığımız zaman korkunç bir tablo aslında.
Yok
yani.
Korkunç değil, çok ben tabii bir tablo olarak görüyorum. O zaten orada böyle işliyor işler yani. Zaten hani bir sürecin böyle bu şekilde işliyor olmasından daha ziyade bunun nasıl olup da aşağı çıkmayışı ve insanların bu, hani özellikle devletlerin, yani neden bu kadar tepki vermemelerini belki garipsemek lazım. Yani burada Türkiye'nin çabalarını, özellikle o süreçteki, yani hani kapalı kutu gibi o konsoloslukta olup biteni bir şekilde biz takip etmişiz. Olup bitenden bir şekilde haberdar olmuşuz. Çünkü hani olağanüstü bir hareketlilik var ortada. Yani bunu bizimkiler fark etmişler ve daha sonra da bunu takip ettiler. Akabinde de şu andaki ortaya çıkan tablonun bu kadar netleşmesine Türkiye'nin katkılarını kimse küçümseyemez. Yani Türkiye bu katkıyı vermeseydi, örtseydi üstünü ve Türkiye bunu neye rağmen yaptı? Bunu bu kadar coğrafyada yalnızlaştırılmasına rağmen yaptı. Yani Suudi Arabistan'a bu manada açık çek verseydi Türkiye veya tam da dedikleri gibi onun o şeyini kapatsaydı muhtemelen bugün biz yani belki hac kotalarımız da çok artacaktı. Umre kotalarımız da çok artacaktı. Hatta işte şu anda gayri resmi bir ambargo uyguluyor Suudi Arabistan Türk mallarına. Evet. Yani bu noktalarda belki biz hiç öyle sıkıntıya düşmeyecektik ama bu bir insani bir vicdani bir çığlıktır. Yani bunu Türkiye bir şekilde efendim kapatmadı yani. Ve bu noktada Avrupa Amerika Birleşik Devletleri'nin açıklamaları ibretliktir yani. Bir hani zalimin, müstebit bir iktidarın nasıl olup da böyle gözünü kapatabileceği, ben bunu şantaj unsuru olarak kullanacağım, kenarda duracak bu. Çünkü bizim bunlarla iyi ilişkilerimiz var ama yarın bir gün bize böyle efendim bizi yanlış yaparlarsa tak ben bu dosyayı tekrar açacağım şeklindeki o ifadeler hakikaten böyle oturulup hani diplomasi tarihi için veya işte siyasi tarihi için böyle bir ders malzemesi olarak kullanılacak ibretlik ifadelerdir yani. Yani bu neyin insan haklarını, neyin efendim adaletini, neyin masumiyetini tartışıyorsunuz ki? Siz busunuz ya, busunuz işte.
Evet, tabii bir önceki Başkan Trump'ın görev yaptığı dönemde hazırlanan bir rapor aslında. Fakat o dönemde biliyorsunuz Trump dönemi de Suudi Arabistan-İsrail ilişkileri, Birleşik Arap Emirlikleri orada tabii bir konsensus kurmuşlardı. Hatırlarsanız yani bir taraftan bakıyoruz sarayda yardımcılarına gazeteci öldürten bir şey. Prensten bahsediyoruz. Hani gelecek kral aslında diyebiliriz. Diğer tarafta işte kadınlar trafikte araba kullanabilir, işte sinemaya gidebilir gibi bir takım böyle popüler yaklaşımlarla ülkenin demokratikleştiğini aslında bir anlamda göstermeye çalışan. Fakat söylediğiniz gibi yani tablo neresinden tutsanız elinizden kalıyor gibi. Tabii şöyle bir yorum var. Trump zamanı bu raporun neden yayınlanmaması? Artık ABD'nin hani Prens Muhammed Bin Selman'ı gözden çıkardığı yönünde bir iddia
hiç,
var.
Hiç öyle bir şey yok.
Bir ters iddia da şu Lütfü abi. Onu da hemen paylaşalım. Yorumlarınıza bırakalım. Karşı iddia da şu. Cinayet emrini veren prense hiçbir yaptırım uygulamayacağını söyledi Amerika.
Yani evet bunu işte söylediler. Yani onu keşke biraz detaylı okusaydık yani Amerika Birleşik Devletleri'nin yaptığı açıklamayı. O açıklamada biz iyi ilişkiler içerisinde olduğumuz bir ülkenin efendim idarecilerine böyle bir yaptırım hiçbir zaman uygulamadık. Dolayısıyla bunu da uygulamayı düşünmüyoruz. Ama yarın bir gün böyle bir sıkıntılı durum olursa da yani ilişkilerimizin seyrine göre bu durumu değerlendirebiliriz tarzında şantaj kokan, tehdit kokan, Türkiye'nin bu manadaki katkısına hiç değinmeyen böyle iki yüzlü tamamen işte o efendim zalimlerin, müstebitlerin nasıl bir haleti ruhiye içerisinde olduklarını gösteren, ifşa eden bir rapor aslında. Şimdi bu raporu Trump yönetimi hazırlatmış olabilir. Burada bunu kullanacak olan siyasi iktidarın efendim bundan ne beklediğidir. Trump olsaydı bunu muhtemelen keş paraya tahvil edecekti. Biden şimdi bunu şantaj olarak kullanmak üzere kenarda tutuyor yani. Dolayısıyla burada yani Muhammed Bin Selman'a bir şey olur mu? Hiçbir şey olmaz. Bu böyle devam eder. Onlar o baştaki işte müstebit iktidarla ilişkilerini gayet güzel sağlama almışlar ve bunun aslında bir tür yaramazlık tırnak içerisinde çocuğun yaramazlığı olduğunu. Şimdi çocuk yaramazlık diye atıyor musun dışarıya yani? Atmıyorsun. Onu bir şekilde tedip etmeye bak bir dakika kartlar karşılıklı kartları efendim göstermeye devam ediyorsun. Şimdi burada da böyle bir para ilişkisi, maddiyat ilişkisi olunca yani hiç kusura kalmasın kimse böyle gözden çıkarmakmış efendim şöyleymiş böyleymiş bunlar çok fazla efendim özellikle diplomatik hani jargonda çok böyle şey olmayan ifadeler, geçerliliği olmayan ifadeler. Burada Muhammed Bin Selman'ın özellikle iktidara doğru yürüyen bir veliaht olmasına dikkat almak lazım. Ya bunu yapan insanın bir şeyi de yok yani. Baktığın zaman bir devlet başkanı değil. Tamam bundan sonraki isim diye bakılıyor ama yani şimdiden o kendine göre bir düzeni kurmak için bildiği yöntemlerle işte efendim işe girişmiş durumda. Amerika'da bunu bir şekilde tamam ama çok fazla ses çıkarma, çok fazla efendim kendini tehlikeye atma şeklinde idare ediyor, idare de edecek yani.
Evet, bir diğer haberimize geçelim. İlk bölümün sonuna yaklaşırken geçtiğimiz hafta hatırlarsanız Oxford Economics'in bir raporu vardı. Bu pandemi sonrasında gelişmekte olan ülkeler içerisinde Çin ve Türkiye'nin ekonomisinin çok daha hızlı toparlanacağını söylemişti. Bu anlamda bir umut vaat ettiğini söylemişti. Bu hafta yayınlanan bir rapora göre de 2020'de elde ettiği 1.8'lik büyüme performansı Türkiye diğer ekonomilerden ayrılmış gözüküyor. Lütfü abi, Çin'le birlikte en yüksek büyümeye imza atan ülke oldu Türkiye. 2020'de İspanya ise %11, Fransa %8, Almanya'da %5 küçülme yaşarken çok ciddi bir büyüme rakamı olmamasına rağmen 1.8'likle Türkiye'de Çin'le birlikte en çok büyüyen ülkeler arasında yer aldı.
Bu gerçekten hakikaten ilginç bir performans. Yani bir taraftan böyle battık, öldük, bittik diye bir edebiyat yapan bir kesim var. Hakikaten bir taraf belki çok böyle bu noktada ciddi mağduriyetler yaşadı. Yani işte küçük esnaf özellikle işte pandemi sürecinde hepimiz gördük, yaşadık. Yani 28 milyon kadar iş gücü vardı Türkiye'de pandemiden önce. Bu 25 milyona kadar düştü. Bu ne demek? Yani neredeyse 3 milyon insan işsiz kalmış. Zor bir durum yani. Ama buna rağmen ben özellikle işletmelerimizin dinamizminin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Türk işletmeleri, Türk KOBİ'leri, hele hele ihracat yapan KOBİ'ler çok ciddi anlamda böyle ekonomiyi omuzluyorlar, götürüyorlar yani. Oralarda işte devlet hani klasik serbest piyasa ekonomisinin de öngördüğü şekilde gölge yapmasa hakikaten çok belki fırlayıp gidecek. Çünkü insanımızın dinamizmi acayip, muhteşem yani. Tabii bu konulardaki yorumları biz Ünsal Bey'le Mustafa Büyükateş Bey'e bırakalım ve çok anlamadığımız konulara girmeyelim.
Evet, ama dikkat çekici bir tabii şeydi, evet. Bilgiydi. Bu arada bir bilgi daha verelim. Son 1-2 dakika içerisinde tabii deprem meselesi çok fazla konuşuluyor. Medyanın da lütfen abi biliyorsunuz çok fazla gündeminde. Fakat bazen böyle deprem olduğu zaman artıyor. Zaman zaman şeylerde de görüyoruz. Ben Twitter'dan takip ettim birkaç deprem uzmanı da. Ya kardeşim, bir de deprem olduğu zaman değil de depremin olmadığı zaman hani bizi bir ekrana çağırın şeklinde böyle serzenişte de bulunuyorlar. Türkiye'de yapılan bir araştırmaya göre 2020'de 4 veya üzeri büyüklükte 13 bin'den fazla deprem meydana gelmiş. Türkiye'de 1999'daki gerçekleşen 17 Ağustos depreminin ardından zorunlu hale getirilen deprem sigortası Türkiye'deki 17 milyon 682 bin konuttan sadece %56'sı sahip deprem sigortasına, zorunlu deprem sigortasına. Yani adı zorunlu ama böyle. Yani Türkiye'de 7 milyonu aşkın konutun deprem sigortası olmadığı gözüküyor. Yani sigortamız eyvallah, hani Allah'a emanetiz ama bu konuda tabii daha dikkatli olmak, deprem ülkesi olmanın bilinciyle yaşamak daha önemli diye düşünüyorum.
El Hafız yazarmış, koruyucu bazı evlerde. İşte bu bizim deprem sigortamız derlermiş. Ya deprem öldürmüyor aslında. İşte bu tür yanlış yapılanmalar öldürüyor. İşte beton öldürüyor. İşte efendim sizin almadığınız bir takım o insani hani sınırlar içerisinde almadığınız bir takım efendim önlemler. Önlemlerin eksikliği aslında sizi bu manada böyle tehlikelere Allah öldürüyor. Amenna ve saddakna. Evet. Ecel onda ama bizim kendi fani sınırlarımız içerisinde gerekli tedbir almamız gerekiyor. Ben bu noktada depremle ilgili hani o bir deprem baba vardı, Ahmet Mete Şikar, Allah rahmet eylesin. O bu işleri Türkiye'nin gündemine hem o tonton duruşu hem de böyle ilginç bir hani medya tarafından da sevilmesiyle ortaya çıkan ilginç portresiyle aslında bir gündem yapmıştı. Türkiye deprem ülkesi, biz bununla yaşamaya alışacağız, depremle yaşamaya alışacağız diye o meşhur bir sözdür. Şimdi orada mesela yani böyle bir insana bile Türkiye'nin en çekici erkeği, bak çekicinin yerinde başka bir kelime vardı, ben onu şimdi kullanmayı hayal ediyorum. Türkiye'nin en çekici erkeği başlığını verip bu şekilde yılın insanı seçebilen bir medyamız var bizim yani.
Maalesef.
Ya böyle bir medyadan siz yani her şeyi böyle ağlamaya, bir şekilde felakete, bir şekilde kötülüğe yoran ve dolayısıyla bunun üzerine reyting devşirmeye çalışan bir medyada siz yani belki medya okuryazarlığı programda söyleyeceğimiz en önemli şey ne biliyor musun İbrahim'ciğim? Belki baştan bir, ya bu medyaya çok fazla kulak asmayın kardeşim. Ya bunun böyle sinir uçlarınızı ya da başka bilmem ne uçlarınızı böyle sizin tahrik edecek bir efendim hani ikliminden uzak durun. Hani diyoruz ya insan hakları eylemi bir iklimdir.
Evet.
Bu da bir iklim sonucu. O iklime girdiğin andan itibaren sürekli efendim şey kolluyorsun. Yani son dakika haberi ne geldi, ne oldu acaba, niye battık, bittik, öldük, çıktı bir şeyler. Yok böyle bir şey yok ya. Yani hayat devam ediyor akış içerisinde. Olağan kendimize göre o işte efendim şey var. Bir esas gündemlerimiz var. Onlara yoğunlaşmamız gerekiyor. Ama medya tabii satmak için, izlenmek için, bir şekilde reyting yapmak için böyle sürekli sinir uçlarıyla oynuyor. E ne oluyor? Eşik yükseliyor. Eşik yükseldikçe daha fazla, daha fazla, daha fazla. Nereye kadar?
Evet.
Medya çalışanları niye hemen kısa sürede yaşlanıyorlar? Veya niye bir şekilde
tabii
efendim,
yıpranma payı olan
yıpranma payı da alıyorlar değil evet. mi? Yani şey gibi maden işçisi gibi aynı payı alıyor.
Evet.
Ya yani niye işte tam da bunun için yani. Böyle hayat yaşanır mı abi?
Evet. Teşekkür ederiz Lütfü abi. İlk bölümün sonuna geldik kıymetli dinleyenler. Medyaokur yazarlığı programı kısa bir aranın ardından devam edecek.
Buluşma noktamız Erkan Radyo.
Yeniden merhabalar. Erkan Radyo'da Medyaokur yazarlığı programında sizlerle birlikteyiz. Kıymetli Lütfü Aslan abimizin değerli yorumlarıyla programımıza devam ediyoruz. Lütfü abi, pandemide evlenmeler de boşanmalar da azaldı. Bu hafta medyada yer alan bir haberdi. Konuşuldu da televizyonlarda da. Türkiye'de geçen yıl evlenen çift sayısı 487 bin, boşanan çift sayısı 135 bin oldu. 2020 yılından bahsediyoruz. Evlenen çiftlerin sayısı 2019 yılında 542 binken %10 azalarak 487 bin oldu. Tabii bu evlenen çiftler muhtemelen resmi rakamlar olduğu için pandemi dolayısıyla işte düğün, nikah gibi merasimlerin yapılamadığını tabii burada detay olarak vermemiz gerekiyor. Boşanan çiftlerin sayısı ise 2019 yılında 156 binken 2020 yılında %13 azalarak 135 bine düştü. Boşanmalarda düşüş var. Burada tabii yargının sağlıklı işleyip işlememesi meselesi de tabii önemli burada detay olarak. Fakat tabii aile yapısının korunması ülkemiz için çok önemli.
Şimdi burada belki bir istatistiğe daha ihtiyacımız var İbrahim'ciğim. O da şu. Acaba mevcut boşanmaların ne kadarı ilk 6 ayda ya da 1 sene içerisinde gerçekleşiyor? Çünkü evlenme olmayınca boşanma da olmuyor.
Evet.
Dolayısıyla belki o hani ilk 1-2 sene içerisinde ortaya çıkan evlenmeler, boşanmaların oranı da düşmüş olduğu için mevcut boşanma oranı da düşüyor gibi bir aslında algıya yol açmış olabilir. Tabii bu pandemi süreci ne kadar bunda etkilidir bilmiyorum ama aile yapısı Türkiye'de eskiden beri özellikle Özal döneminden beri muhafazakar camianın, dindar camianın çok böyle özellikle gündeme alıp da hani ya batıyoruz, bitiyoruz, aile elimizdeki en büyük imkanını kaybediyoruz şeklinde sürekli böyle bir hani gündem konusu yaptığı bir alandır. İyi ki de böyle oluyor. Ben onu hani böyledir ya da böyle değildir diye tartışmıyorum. Ama bunun sürekli gündemde tutulması gerekiyor. Çünkü tam da medyanın ya da işte bir takım böyle çağdaş algı operasyonlarının aslında hedefi aile. İnsanı bireyselleştirip herkesi tek efendim piyade işte stüdyo evlerde yaşayan böyle ondan sonra da istediği hayat tarzına istediği şekilde böyle bir düzen nizam böyle bir ahlak kaygısı olmaksızın yaşayan sürülere dönüştürmek. Yani son tahlilde bu böyle bir şey. Yani tarihi süreçte ev hani formumuzun böyle seyir geldiği noktaya bakarsan ya biz konaklarda işte efendim böyle köylerde bile olsa iki katlı üç katlı evlerde yaşayan insanlarken şimdi geldik. İşte şu geniş ailelerde küçüldü. Önce 3+1'lere sonra 2+1'lere şimdi 1+1'ler. Şimdi bakıyorsun stüdyolar herkes kendine ait bir mekan olsun. Bak şeyde İngilizce'de çok ilginçtir. Home vardır, house vardır. Home o ailenin o sıcaklığını ifade eder. House ev yani mekan. Şimdi bu ikisi de kullanılmıyor. Place kullanılıyor. Benim diyor place benim yerime gidelim. Mekan yer anlamında yani. Hı hı. Benim yerime gidelim yani. Çok affedersin in gibi yani. Yani köpeğin de place olabilir. İnsanın da place olabilir. Yani benim yerim. Bunun bir herhangi bir ifadesi yok. House, home bunlar çünkü hani bir tür sıcaklığı, bir tür böyle aile olmayı, kutsiyeti, ailenin bu anlamda kıymetini ifade eden kavramlar. Siz onları tamamen atıyorsunuz. Diyorsunuz ki my place. Gideyim orada. Böyle benim kendime ait bir yer orası. Orada ne yaparsak yapabiliriz gibi yani. Şimdi bu bile aslında bir nereden geri nereye evrilmemizi isteyenlerin bizi nereye götürmek istediklerini gösteren çok ilginç bir efendim kelime oyunudur. Yani zaten kelimelerle başlıyor. Şimdi İstanbul Sözleşmesi diye bir şey var biliyorsunuz. Yani en önemli oradaki böyle ayrıntılardan bir tanesi işte partner kavramı yani. Yani eş, karı, koca, namus bunlar böyle arkaik kavramlar onlara göre. Yani tarihte kalmış gericilik kokan kavramlar. Partner olacak yani eş. Yani Fransız parlamentosunda erkek ve kadın ayrımı kaldırıldı. Nüfus kağıtlarında erkek kadın yazmayacak artık. Ne yazacak? Cinsiyet bir, cinsiyet iki. Yine ayağa kalktılar. Dediler ki bizi niye cinsiyet ikiye koyuyorsun? Veya işte efendim niye cinsiyet bir, iki orada bir asla ayrım yapıyorsunuz gibi. Şimdi onu tartışıyorlar bu sefer de. Yani iş nerelere doğru gidiyor. Hatta ben şunu söyleyeyim. Bu mevzuda belki durumun vehametini anlamak için yani sonuçta hep böyle hani bize muasır medeniyet seviyesi olarak gösterilen işte Amerika'nın, Avrupa'nın bu noktalarda ortaya koydukları efendim tablo hiç açıcı değil. Şimdi Amerika'da Biden'ın uluslararası politikada önceliklerini belirlediği bir efendim şey oldu. Bildirisi oldu. Orada bu yani cinsel sapkın yönelimlere ait insanların da haklarının korunacağına dair bir başlık var. Bu nasıl bir şey düşünebiliyor musunuz ya? Siz dış politika önceliğiniz bu insanları korumak şeklinde gerçekleşiyor. Niye? Çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nde şu anda nüfusun %5'inden fazlası hatta %7 yeni yapılan açıklamalara göre kendisini bu tür cinsel sapkınlıklara ait insanlar olarak tanımlıyor. Bu Z kuşağı mı dediğimiz genç nüfusta neredeyse %25'lere yükselmiş durumda. Şimdi iş nereye gidiyor biliyor musun İbrahim'ciğim? Bize hep şöyle bir şey söylerlerdi. Efendim çocuğumuzu efendim dini inançlarını bizim belli bazı dini inançları benimsemesine zorlamayalım. Çocuğa böyle küçük yaşta dini empoze etmeyelim. 12-13 yaşına gelsin evet bu 8 yıllık eğitim tartışmalarında en çok böyle dillendirilen argüman buydu. Evet bu gelsin 12 yaşına sonra kendi hür iradesiyle seçsin hangi inancı benimseyeceğini. Bak bunu geçtik şimdi. Geçmemek lazım da geçtik bunu. Şimdi ne oluyor biliyor musun? Çocuk 12 yaşına gelmiş. Aa evladım, aa kızım. Kızım demeyin lütfen. Oğlum da demeyin. Bir şey empoze etmeyin. Daha kendisi ne yapacağına karar vermedi. Ne olacağına karar vermedi. Yani iş buraya geldi şimdi.
Fıtrat ne olacak? Fıtrat yani, yok sayılıyordu.
Yani tamamen zaten fıtrata karşı bir savaş bu. Fıtratla savaşmak yani. Bakın bir bilgisayarın yazılımını tartışırsınız. Ya ben Word değil de işte Google dokümanlar kullanacağım, Open Office kullanacağım. Bunları tartışırsın. Bu bir siyasettir yani. E para vermeyelim, işte bedava kullanalım, bütün bilgilerimiz oraya gitsin falan filan. Bunları tartışırsın. Ama bir de ya bu ekranı ben kullanmayacağım kardeşim, bu donanımı kullanmayacağım dediğin zaman iş karışıyor. İş karışıyor o zaman. Evet. Yani hangi ideoloji, hangi inanç? Allah o hür iradeyi vermiş sen ama ya ben bizatihi donanıma karşıyım dediğin andan itibaren, ben bu erkek kadın ayrımını tanımıyorum dediğin andan itibaren fıtrata savaş açıyorsun. Orada da bir şey söyleyeceğim. Bak fıtrata savaş açıyorsun dedim ya. Bu noktada hasmın Allah'tır. Ve bizim kendi içimizde hani özellikle dindar, muhafazakar, mütedeyyin camia bu konuda eğer bir hassasiyet sergiliyorsa bu hassasiyet gemide beraber batmamak içindir. Yani bu efendim işte siz şöyle yapıyorsunuz böyle yapıyorsunuz. Hayır bu Allah'a karşı açılmış savaşta yani işte bir fitne fesat hareketinde iyileri de alıp götürecek bir efendim şeydir. Afet meydana getirebilir. O açıdan yani muhafazakar mütedeyyin camianın bu konudaki çığlığına ki şu an öyle bir çığlık da çok ortada gözükmüyor ama belki bunu da o anlamda konuşmak lazım. Bu konudaki hassasiyetlerimize yani toplumun geneline, insanlığın geneline karşı bir fıtrat çığlığı olarak bakmak lazım. Yani bu yarın bir gün yani biz niye vazifemizi yapmadık diye hani o işte hep beraber helak edilen kavimleri hatırlayalım yani. İçlerinde iyiler yok muydu? Vardı ama onlara vazifelerini yapmamışlardı. Yani bu dünyadan başka bir yere gidecek halimiz olmadığına göre ne yapacağız? Bunlarla mücadele edeceğiz. Bu zihniyetle mücadele edeceğiz.
Evet. Bu hafta tabii Avrupa medyasında da çok fazla yer almayan, alamayacağını da düşündüğümüz aslında bir haber vardı. Yine bu konuyla aslında bağlantılı da sayabiliriz bu konuyu. Kiliselerde cinsel istismarları araştırma komisyonu diye bir komisyon Fransa'da en az 10 bin çocuğun kiliselerde istismara maruz kaldığını açıklıyor. Yayınlanan yeni raporda ülkede ...1950'den bu yana 10 binden fazla çocuğun pedofil rahiplerin kurbanı olduğu kaydediliyor. 2018'de kurulan bu rapor komisyon aslında istismar kurbanlarının 3000 civarı olabileceğini tahmin etmiş başlarda. Fakat rakam 10 binlerden çok daha yukarılara çıkıyor. Pedofil rahiplerin sayısında 1500'den fazla olabileceği ifade ediliyor. Tabii bu sapkınlığı da bir yandan tabii savunucuları ama aynı zamanda uygulayıcıları. Yani
orada iki türlü oyun var. Onu görmek lazım İbrahim'ciğim. Bir tanesi dinin her hal ve karda itibarının yok edilmeye çalışılması. Bu zaten kiliseye karşı 150 yıldır, 200 yıldır, 250 yıldır zaten kilisede hak etmiş olabilir onu ama böyle bir hani aşağılama, işte dinin ne kadar böyle insana o entelektüelliğine, zihnine, özgürlüğüne aykırı bir rejim olduğunu, bir şekilde inanç olduğunu, inançların böyle bir şey olduğunu ispatlama gayesi. Bir taraftan ama çok da ciddi hala özellikle Latin Amerika ülkelerinde kilisenin bir şeyi var, nüfuzu var. Ne kadar bunu yıpratmaya çalışsalar da bir büyük bir nüfuzu var. Aslında böyle bir oyunu göstererek diğer taraftan da yavaş yavaş yavaş yavaş işte o cinsel sapkınlıklara göz yuman, onlara karşı böyle bir insan hakları, bir özgürlük efendim bunu unsuru olarak ele almayı gerektiren bir, daha doğrusu buna mecbur kalan bir kilise yönetimi. Kiliseyi buna zorlamak yani.
Evet.
Yani o üçüncü cinsleri, LGBT denen o işte efendim cinsel sapkınlıkları tanıyan bir kilise. O anlı bir şantaj var aslında. Bak burada pisliğiniz var. Bunu biz bir şekilde ortaya çıkartırsak
siz de bu dümen suyuna,
evet, buna gireceksiniz. Başka çareniz yok diye böyle bir ilginç şey var. Bir Netflix dizisi miydi? Papa diye bir Amerikalı bir papa. Ondan bahsetmiştim daha önce herhalde. Ya yani o adamın mesela birkaç söylemi var. Bunlardan bir tanesi de şey işte yani. Bunlara saygılı olmalıyız. Zaten mevcut papa da bununla ilgili bir açıklama yaptı. Bu şeyden
beri. Onların da haklarını savunacağız.
Tabii. Yani. Evet. Dolayısıyla ama onların haklarını savunmak hakikaten onlara bu işi yaptırmamak yani. O işin aktivistliğini yaptırmamak onlara.
Evet Lütfü abi. Yavaş yavaş ikinci bölümü de sonlandıracağız ama aslında bu hafta yayınlanan bir rapordan daha söz etmek istiyoruz. Bu ulus devletler ve teknoloji şirketler arasındaki güç mücadelesi aslında zaman zaman Twitter'dan, Facebook'tan bahsettiğimiz zaman bizim de değindiğimiz bir konuydu. Sanırım bu konuyu biraz daha değişeceğiz. Yani her programda konuşa konuşa epey de malzeme birikti. Bu hafta tabii Twitter yükümlülüklerini yerine getirmediği için Türkiye tarafından bir ceza daha aldı. Bant daraltılması %50'ye çıkartıldı. Yani Twitter'a erişim aslında yavaş yavaş azalıyor, zorlaşıyor. Twitter'ın bundan sonraki hamlesi ne olacağı tabii merak konusu. Yani ne olur ne biter. Fakat bu teknoloji şirketleriyle ulus devletler arasındaki güç mücadelesinin süreceği düşünülüyor. Dünyanın en değerli şirketleri listesine 10 yıl önce sadece 2 teknoloji şirketi girebilirken 2019 verilerine göre bu listede dijital teknoloji üzerine yoğunlaşan 7 şirket yer alıyor. 10 yılda müthiş bir değişim. Aslında evet. Bu hafta Altınoluk gündemde bir haber daha var. Hani uzayda teknoloji kategorisindeki haberde diyor ki uzayda 2027 yılında ilk otel bitmiş olacak ve misafirlere ağırlanacak. Şimdi ben de zaman zaman şöyle bir şeye kapılıyorum Lütfü abi, düşünceye kapılıyorum. Hani herkes gibi ya teknoloji çok hızlı ilerliyor ama hani ya bu artık uzak ara bir konu. Hani yakın zamanda olmaz falan diyoruz ama 2027'de uzaydaki otelde insanlar hani işte içinde sauna olacakmış, yüzme havuzu olacakmış falan, bu tip şeyler konuşuluyor. Ne kadar hızlı ilerlediğini görmemiz açısından 2010 yılında 2 teknoloji şirketi varken dünyanın en değerli şirketleri listesinde 2020'ye geldiğimizde 7 şirket herhalde 2025'te muhtemelen tulum çıkartırlar gibi düşünüyoruz.
burada şey olacak, yani bütün işletmeler de dijital işletmeye dönüşecek. Yani belki kuryeciler kalacak, belki efendim, hatta ben şundan da korkuyorum, zamanla hani bu robotlarla insanlar arasındaki yakınlaşma artacak. Robotlar birazcık daha duygusal zeka ile daha insan özellikleri sergileyecek. İnsanlar da bir takım çiplerle, işte bir takım böyle biyonik hani organlarla daha çok onlara yaklaşacaklar. Dolayısıyla belki bazı birçok programı da, bu yeme içmeyi bilmiyorum ama böyle özellikle düşünme, konuşma, öğrenme ile ilgili birçok şeyi de biz download edeceğiz. Yani indireceğiz. Yani evet. Dolayısıyla bizi de bir plug-in böyle bir yere takacaklar. Oradan böyle şarj alacağız veya işte efendim bilgi alacağız. Böyle bir dünya hakikaten şey değil, uzak değil.
Evet, tabii 90'larla birlikte internetin ticarileşmesi ve sivilleşmesiyle başlayan bir süreçten bahsediyoruz ama 2020 yılına geldiğimizde dünyanın en büyük 20 ekonomisinin 14'ünü geride bırakmış teknoloji şirketleri. Toplam hacimleriyle Apple, Amazon, Microsoft, Google, Facebook, Alibaba, tabii bunlar yani trilyon dolarlarla ifade edilen cirolardan.
Ben bunları yeni küresel hegemonyanın şeyleri olarak görüyorum. Yeni ne diyelim, sanal devletleri, sanal imparatorluklar bunlar. İmparatorluklar çağı yeniden başladı yani. Ama bu sefer sanal dünyada şirketler eliyle. Ve niye imparatorluk diyorum? Çünkü bunların rejimleri, dolayısıyla ürünleri satma ya da hizmetlerini ulaştırma coğrafyaları ulus devletlerin ötesini aşıyor. Dolayısıyla sanal imparatorluklar ulus devletlere karşı. Evet. Yani bundan 150 sene önce imparatorlukları yıkıp ulus devletlerin başladığı bir yeni çağ başlatmıştık. Şimdi yeni çağ, yepyeni çağ, yani önümüzdeki belki 2020 ile adını koyacağımız, çünkü bu gelişmeler hız kazandı. 2020'den sonraki çağ ulus devletlerin sanal imparatorluklar karşısında gittikçe hakimiyet alanını daraldığı bir çağ olacak. Evet. İmparatorluklar yeniden geldi yani.
Yeniden geri geldi. Bu konuyu tabii konuşmaya, tartışmaya devam edeceğiz yeni gelişmeler ışığında. Ama bu haftalık programın sonuna geldik Lütfü abi. Kıymetli yorumlarınız için teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ederim.
Haftaya yeniden görüşmek üzere, hoşça kalın.